Ayrım 8.
Taşlanmalara, dövülmelere, işkencelere, birkaç deniz kazasına uğradı ve bu Bugia'da 6 ay hapsedildi. Kutsal topraklara bir başka haçlı seferi başlatmak için hükümdarlara ve papalara başvurdu. Tek başına Afrika'da dinsizlerin ülkesine girdi ve bir fırsatını bulup Arapça diyalektik tartışmak için 50 Arap imamına meydan okudu ve konuşma gücüyle hepsinin üstesinden geldi. Aynı zamanda yorulmak bilmez emeğinin ciltleri üst üste yığılmaya devam ediyordu. Doktor Illuminatus. Doktor Illuminatus adı Raymond Lully'e tarihteki en üretken yazarlardan biri olduğu için verildi. Gece gündüz karada ve gemilerde, kentlerde ve dağlarda, katır sırtında ve çölün alacakaranlığında yazdı. Kalemi beyninde ve ruhunda taşıdığı her şeyi durmaksızın dışarıya döktü. Bilim ve sevgi, engin bilgi ve mistisizm. Katalan dilinde yazdı. Bu Roma dilini, Latince'nin kardeşi, bir felsefe aleti ve olağanüstü güzelliğin şiirini çalan bir lir haline getirdi. Ayrıca Latince ve Arapça da yazdı. Günün her saatinde her konuda yazdı. Tanrı, bilim ve felsefe üzerine yazdı. Aşık ve Sevgilisi kitabında dindar değerler, Libre del Orde de Cavalier'de şövalyelik talimnameleri, çünkü Raymond Lully bir asker ve şövalyeydi, Ars Magnus'unda anıtsal tezler, Kant de Ramon'da şiir çalışmaları, Libre de Compectlapios'da mistik çalışmalar üstünde yazdı. Sonuncusu yazdığı ilk kitaplardan biriydi ve 9 yılını aldı. 3000 sayfadan fazlaydı. 1 milyonun üstünde sözcük içeriyordu ve 5 cildi. İsa'nın yaralarının sayısı ayrılmıştı. Geometri, fizik, kimya, insan bilim, hukuk ve meteoroloji üzerine yazdı. Çağdaş termodinamik kuramını önceden sezinledi. Bir çeşit güdüm bilim, düşünce makinesi icat etti. Tatar saldırısını önceden haber verdi. Kolomb'dan yüzyıllar önce Amerika kıtasının varlığını bildirdi. Ve hümanizmde Bacocchio ve Petrarca'nın öncülüğünü yaptı. Bazıları Raymond Lully'nin 4000 kitap yazdığını söyler. Bir bölümü de daha ılımlı davranıp 1000 ya da birkaç yüz der. Ancak 80 yaşından sonra 40 kitap ve risaleyi 2 yıldan kısa bir zamanda yazmış olması verimliliği konusunda bir fikir verebilir. En ünlü iki kitabından biri olan Blanguerna, önce baş rahip sonra papa olan ve Raymond Lully'nin yaptığı gibi sonunda Mallorca'nın mavi denize bakan zeytin ağaçları arasında bir münzevi olarak yaşamı sona eren bir mistiğin öyküsüdür. Bu eser biberiye, kekik ve küçük yabani çiçeklerin güzel kokularını taşır. İnsan kitabın içinde kuşların keyifli cıvıltılarını duyabilir. Kral 1. James'in sarayının büyük merkezi olmuş ve yanındaki limandan bütün dünyaya meyve, şarap, peynir, deri eşyalar ve kırmızı boya ihraç eden Montpellier'de yazılmış olan bu roman bize Raymond Lully'nin Myanmar'daki kendi yaşamından küçük bir kesit verir. Şiir biçiminde yazılan kitap Raymond Lully'nin inzivaya çekildiği yeri anlatır. Gökyüzüne açılan ufacık penceresi, selvi ağaçlarının üzerinde sabah yıldızının ışık saçması, çiğ taneleriyle süslenmiş çimenler, sebzelerini yetiştirdiği küçük bahçesi, yanmış yüzünü serinlettiği berrak su ve meşe yapraklarından yapılmış yatağının olduğu kaya içindeki oyuk. Başka bir yazınsal başarısı Felix ya da Dünyanın Mucizeleri kitabında dünyayı dolaşmak için yaşamış ve onun harikalarına şaşmış genç bir adamın Felix'in talihsizliklerini anlatır. Felix'in işi yeryüzündeki en romantik işti. Gördüğü her şeye şaşmak. Paris'te yazılan Felix, Dünyanın Mucizeleri kitabı, aynı Blanguerna'nın Aşık ve Sevgilisi kitabını kapsadığı gibi bir ortaçağ bestiyerini, Libre de Les Bestias'ı da içerir. Çağımızdaki Fransız roman de Renat ve Rudyard Kipling'in Jungle kitabından çok uzun zaman önce hayvanlara insan nitelikleri verilerek yazılmıştır. Lully'nin eseri simya içermez. Ona atfedilen simya çalışmaları, nitrik asiti ve filozof taşını bulması da dahil tümüyle gerçek dışıdır. Ancak tıp ve anatomi üzerine bir dizi çalışma yapmıştır. Bu çalışmalarda Raymond Lully Arap Galenosçu bir dogmatik olarak ortaya çıkar. Gövdede 4 öğe, 4 mizaç ve 4 nitelik olduğunu, sağlığın unsurlar arasındaki denge durumu olduğunu kabul eder. Ayrıca hastalıkların 37 kökü olduğu sonucuna varır. Tıbbi şemaları arasında kökleri 4 harfli bir daire, 4 mizaç oluşturan ve bunlardan çıkan 2 dalın bölümleri, çiçeklere, üçgenlere ve dörtgenlere ayrıldığı bir ağaç vardır. Renkli üçgenlerin kabalistik kullanımını önermiştir. Çalışmalarında açgözlü hekimleri eleştirdi. Karşılaştırmalı anatomi araştırmalarını önerdi ve ruhun ağında oturan örümcek gibi yürekte yerleştiğini açıkladı. Raymond Lully'nin kitapları onu mistik bir filozof olarak ortaya çıkarır. Felsefesi savunmacıdır. Kavramlar, tablosu ve matematik simgeciliği daha sonra Giordo Bruno, Pico della Mirandola ve Leibniz'i etkiledi. Yeni Platoncu ve Agustinusçu düşünceye dayanan Lully'nin düşüncesi, bütün bilgiye tanrı bilme bağlı kılması ve bireysel aklın tanrıya doğru ilerleyişini kabul edilişiyle Roger Bacon'la çoğunlukla çakışır. Öğretilerini açıklamak için alegoriler, ahlak öyküleri ve Müslüman mistiklerine özellikle İbn Arabi'ye benzer şemalar kullandı. Raymond Lully, Azize Teresa'nın sonradan yaptığı gibi mistik deneyimini asla tanımlamadı. Ancak onun iç yapısını ve ona erme yollarını tanımladı. Jacques Clésius, Raymond Lully'nin mistik deneyimine yol açan 4 aşamanın taslağını çıkardı. Kendini Tanrı'ya bırakmak için karşı konulamaz karar, kerem ihsan edilişi. Aziz Jean'un mistik Miguel de Molinos'un kutsal dehşet diye adlandırdığı ruhsal sefaletinin uçurumunu hissettiği zamanki ruhun karanlık gecesine benzeyen mistik vecde ulaşmanın ümitsizliği ve son olarak şanlı ruhsal düğün töreni. Ancak Raymond Lully'nin büyüklüğü en çok gezgin misyoner, inancının askeri, mistik ve özellikle aşka düşkün bir şair ve en saf güzelliğin yaratıcısı olarak sürdüğü olağanüstü yaşamındadır. Her ne kadar yeni Platoncu ve Aristotelesçi yöntem bilim kavramlarını kullanarak yaygınlaşan İbn-i Rüşdçülerle mücadele etme amacındaysa da Lully aşk ve güzellik için ve onlarla yaşadı. İnsan ruhu der Lully, Tanrı'nın sırlarının görüldüğü bir aynadır. Tanrı'ya ulaşma arzusu onda şehitlik ve ölüm özlemi yarattı. Çünkü sevgi ve ölüm sevgilinin ülkesinin girişi ve kapılarıdır. Bu nedenle üzerinde çalışabileceği en iyi kitabın dua olduğunu hissetti. Ve sonsuz bir gezgin yolculuğu olan bir tutamlık yaşamı kendi başınalıkla ve sessizlikle süsleyerek hep duaya geri döndü. Çömezlerinin sevgiyle taktıkları lakapla şair ve misyoner Çiçekli Sakal Raymond'un inanca inancı vardı. Bir üniversalist ve romantik, öncüsü olduğu Katalan şiirinin görkeminin müjdecisiydi. Aşk budalası. Daha önce söylediğim gibi birkaç yıl önce içten duygularla yüklü kutsal yolculuk için Mallorca'da bulunduğum sırada Raymond Lully'nin ışığının peşinden gittim. Uzun süre inzivaya çekildiği yere, önü sakız ağaçlarıyla perdelenmiş, uyuduğu kaya oyuğuna, söylendiğine göre yapraklarında İbranice, Arapça ve Keldani harfleriyle Tanrı'nın adının yazılı olduğu yazı ağacına baktım durdum. Lully'nin yaprakların titreyişini ve çiçeklerin kokusunu okumayı öğrendiği, 80'lik haliyle şehitlik kaderiyle yüzleşmek ve bu da kafirlerin elinde ölmek için yola koyulduğu geniş yamacı ayak bastım. Söylendiğine göre Cenovalı bir sofu tam da ölüm eşiğindeki aşk budalasını aşk denizi dediği Mare Nostrum'la sarılmış yaldızlı adasının manzarası içinde ölebilmesi için getirdi. Ve Palma'da Mallorca'da Asisli Aziz Fransız Kilisesi'ne gömüldü. Su mermerinden mezar taşını solgun küçük bir mum aydınlatıyor. Sanki tutkulu ruhu hala aynı çağrıyı mırıldanıyor. Sevmeyen yaşamıyordur. Raymond Lully'nin savaşçı, gezginin görkemi, üç şey, bilgi, sevgi ve güzelliği aramasıyla öteki ortaçağ filozofları arasında parlak bir yıldız gibi öne çıkar. Ama ben hapishaneden çok Mallorca'nın acı çeken zeytin ağaçları altında tutkuyla mısraları döken tutkun şair Raymond Lully'ye Mramar'ın çılgın Ağustos böceğine hayranım. İnanç çağı. Büyük bir güçle büyüyen Roma İmparatorluğu'nun ilk çağlarında Akdeniz ve yakın doğu halklarının entelektüel ve tinsel yaşamı birçok sıkıntı geçirdi. Büyük Yunan filozoflarının ardılları doğulu mistiklerle yarış içine girdiler. Satırlar bir zamanların kudretli tanrılarıyla alay ettiler. Mısırlı dinsel topluluklar gizliden gizliye bir gökler kraliçesine tapındılar. Bir İran dinsel topluluğu aydınlık, doğruluk ve saflık tanrısı Mitra'ya sadakat yemini etti. Britanya'dan Rusya'ya uzanan Afrikalıları ve Asyalıları kuşatan bu çok ırklı imparatorlukta keramet sahibi binlerce kahin, müneccim, nefislerinin isteklerini kırmış, yıllarca direklerin üzerinde oturarak günlerini geçirmiş dervişler, ilahi yolu gösterdiklerini savlayan ve mucizevi görünen şifalar dağıtan gezgin kutsal adamlar dolaşıyordu. Her yerde yeni bir din çığırtkanları müritler ediniyor ve mezhepler kuruyordu. İçlerinden kimileri de kendilerini Hristiyan diyordu. Bu kaynayan inanç kazanının hemen yanında şaşmaz biçimde tek tanrıya ve onun Yahudiler için yolladığı kutsal rehbere inanan durgun Yahudilik nehri akıyordu. İmparatorluğun en görkemli kentlerinden biri, ihtişamlı binaları, zengin müze ve kütüphanesi, geniş meydanları ve caddeleri, Roma buyruğu altındaki değişik halklardan oluşmuş, gürültücü ve kavgacı zevk düşkünü insanlarıyla İskenderiye oldu. Oldukça kalabalık Yahudi topluluğunun önderi, eski bir rahip ailesinden gelen Pilon, yaşamını ve düşüncesini, Yahudilerin kutsal metinlerini ve geleneklerini Yunan felsefesiyle, özellikle de Platon'un düşünceleriyle uzlaştırmaya adanmış bir filozoftu. Pilon'a göre Tanrı sonsuz ve tanımlanamazdı. Madde yalnızca onun sayesinde yaşam, devinim ve biçim kazanabilirdi. Yalnızca ilahi akıl yoluyla dünya yönlendirilebilir. İnsan bir coşkunluk anında logos yoluyla Tanrı'nın kendisini görebilirdi. Pilon eski ahitteki bütün olayların, karakterlerin ve kuralların harfi harfine ve alegorik olarak yorumlanabileceğini öneriyordu. Tanrı insanla ilişki kurmak için aracı varlıkları kullanmak zorunda kaldı. Yahudilerin melek, Yunanlıların daimones, Platon'un idealar dediği varlıklar. Bütün bu varlıklar logosun bir parçasıydı. İskenderiye'deki Yahudi filozof, mistik felsefi görüşlerini açıklarken birkaç yüz kilometre ötede Celileli bir marangoz kendisine vahiy edilmiş bir dinle eski ahiti uzlaştırmaya uğraşıyor, sevginin bütün insanları ne kadar kötü olsalar da onun çocuğu olduğu cömert bir kutsal babanın vaazını ediyordu. Gelecek yüzyıllar içinde bu vaazların güçlü bir dini yaratacağını hiç kimse bilemezdi. Yeni Platonculuk. İskenderiye aynı zamanda orada 10 yıl felsefe çalıştıktan sonra Roma'ya yerleşen Mısırlı bir Kıptının Romalı adıyla Platonius'un entelektüel beşiğiydi. O zamanlar zenginliğin doruğunda olan Roma İmparatorluğu'nun sunduğu zevkler arasında çileci bir yaşam süren, sakin ve neşeli bir insandı Platonius. İnsanın beden, ruh ve akıl üçlüsü olduğunu öğretiyordu. İnsan kimi tarih öncesi utanç durumlarına düştükten sonra yeniden yüce bir erdeme kavuşmayı amaçlamıştı. Bunu da her yeniden doğuşundaki kusurlarına ve erdemlerine göre ruhu bir yaşam biçiminden ötekine geçerek yapabilirdi. Tanrı da bir üçlüydü. Birlik, akıl ve ruh. Birin akıl yoluyla sezilmesi olanaksızdı. Yalnızca ruha bütünüyle hakim olunup kutsal bir esinle dolduğunda ona ulaşılabilirdi. Birden atomlardan gezegenlere kadar evrendeki her şeyi yöneten akıl olan Tanrı'nın düşünceleri yayılıyordu. Tanrı'nın üçüncü yönü, psi, her şeye can ya da enerji veriyordu. Platonius tanrısal bir görü kazanımı için sade bir yaşamın ve duaya dönük yoğun bir düşünmenin yardımcı olabileceğini savunuyordu. İnsanın kendi iç dünyasına yoğunlaşması kadar her biçimdeki güzellik de bu yüce deneyime giden bir yoldu. Dokuzlu altı kitabı Ennaatlar'da Platonius'un düz yazısı oldukça etkileyiciydi. Yeni Platonculuğu dünyadan bezmiş birçok Romalıyı tinsel olanı düşünme tesellisiyle geçici zevklerden ve görevlerden vazgeçmeye yöneltti. Eski çağın büyük filozoflarının sonuncusu olan Platonius, Yunan düşüncesinin sonunu ve tanrı bilime ait felsefenin başlangıcını temsil ediyordu. Ve kendisi şiddetle Hristiyanlığın karşısında olduğu halde tarihin bir ironisi olsa gerek, Orta Çağ Hristiyanlığının biçimlenmesindeki en önemli etkenlerden biri oldu. Platonius'un İskenderiye okulundaki öğrenci ve arkadaşlarından biri. Hristiyan olduğu için babasının boynu vurulan Origenes Adamantios'tu. Romalıların Hristiyanlığa kıyın uyguladığı zamanlarda verilen bu ve daha birçok şehit genç adamı çileci bir yaşam benimsemeye götürdü. Oruç tuttu, çıplak yerde uyudu. En sonunda da kendini hadım ettirdi. 18 yaşında Katekhertsler okulunun başı oldu ve geniş bilgisi, uz sözlülüğü onun bütün Hristiyan dünyasında büyük ün kazanmasını sağladı. De Principis de Hristiyan öğretisinin ilk felsefi tezini savundu. Stromateres de yeni Platoncu anlayışla Hristiyan inancının kökenlerinin eski Yunan felsefesinde olduğunu göstermeyi denedi. İskenderiye Piskoposu bu düşüncelerinin bazılarını sapkın buldu ve Origenes'i şehirden sürdü. 65 yaşındayken Romalı yöneticiler tarafından bedeni gerilerek işkenceye uğradı. Ancak sonunda salıverildi. Zamanın en ünlü tanrı bilimcisi ancak ölümünden önceki 2 yıl içinde eğitim verebildi. Kilise ve devlet. Hristiyan topluluklar Petrus ve Pavlus'un havarilik misyonlarının ilk 10 senesinde en fazlasından fanatik baş belaları olarak görülmelerine karşın İsa'nın çarmıha gerildiği günden itibaren zaman zaman Romalı yöneticilerin zulmüyle karşılaştılar. 3. yüzyıla gelindiğinde yöneticiler Hristiyan hareketinin ileride tehlike yaratabilecek kadar geliştiğini kabullenmek zorunda kaldılar. Müritleri ordu hizmetlerinde görev almayı reddediyor, Roma tanrılarıyla alay ediyor ve barbarların saldırıları karşısında Roma güçlerinin her yenilgisini sevinçle karşılıyorlardı. Korku paniği doğurdu. Roma halkı tanrılarını küçümsemeleri yüzünden kendilerine salgın hastalık, açlık ve barbar akınları getiren mezhebin ortadan kaldırılması için önderlerini kışkırttı. 200 yıldan fazla süre Hristiyanlar arenalarda dövüldü. Kolosseum'daki gece oyunlarını aydınlatmak için onların bedenleri kullanıldı. Bazıları işkence altında inançlarından döndü. Çoğu inançlarına sıkıca sarıldı ve ölüme şarkı söyleyerek gitti. Vahşet yılları boyunca kilisenin ilk piskoposlarının yalnızca Romalı zulmüyle değil, kendi içlerindeki tanrı bilimle ilgili ayrılıklarla da mücadele etmeleri gerekti. Kilisenin öğretileriyle pagan filozofların görüşlerini uzlaştırma girişimleri, sürekli tartışmaları, ayrılıkçı mezheplerin yaratılmasını, sapkınlık nedeniyle aforoz edilmelerini başlattı. İnanç çağının başlangıcındaki üstün zekalardan biri tinsel doğum sancılarının çekildiği bu dönemde doğdu. Augustinus, Kuzey Afrika'da Teagaste'de doğdu. Augustinus'un annesi Monica tarafından Hristiyan olarak yetiştirilmişti. Ancak dünyanın lağım çukuru denilen Kartaca'daki okula gittiğinde dinden koptu. Konuşma sanatı, matematik, felsefe, Latince çalıştı ve kentin kösnül eğlencelerine katıldı. İtiraflar yapıtında günaha karşı çabalarını içtenlikle hikaye etti. Orta yaşlı bir psikopos olduğunda bile Kösner iddiaların düşüncelerine üşüştüğünü itiraf etmişti. Ailesi 16 yaşındayken onu evlendirmek istedi. Ancak o konuşma sanatı öğrenmek için gittiği Roma'dan getirdiği bir kapatmayı yeğledi. Kadın ona bir oğlan çocuğu doğurdu. Adını Adeodatos, Tanrı'nın armağanı koyduğu oğlunu çok sevdi. Günlerden bir gün Milano'da bir bahçede Augustinus şöyle diyen bir ses duydu. Al oku. Pavlus'un mektuplarını açtı ve okudu. Gece ilerlemiş ve gündüz yaklaşmıştır. Bunun için karanlığın işlerini üzerimizden sıyırıp ışığın silahlarını kuşanalım. Çılgınca eğlencelere ve sarhoşluğa, cinsel ahlaksızlığa ve sefalete, çekişmeye ve kıskançlığa kapılmayalım. Gün ışığında olduğu gibi saygın bir yaşam sürelim. Rab İsa Mesih'i giyinin. Doğal benliğinizin tutkularına uymayı düşünmeyin. Bu mistik deneyim Augustinus'un onu Manidin'in iyi ve kötü ikiciliğini benimsemeye zorladı. Platonius'un yeni Platonculuğunun içine çeken uzun süreli düşünsel kuşkuculuk ve tinsel belirsizlik döneminin de sonu oldu. Sonunda düşünsel kuşkuculukta arzuladığı iç huzuru asla bulamayacağını anladı. 387'de Paskalya yortusunda Hristiyan kilisesinde bazı arkadaşlarıyla birlikte vaftiz edildi. Daha sonra da Avrupa'daki en eski manastır tarikatının başlangıcı olan yoksulluğa, evlenmeme yeminine, araştırmaya ve duaya adanmış dini bir topluluk kurmak için onlarla birlikte Tagesta'ya geri döndü. Bu zamanlarda Augustinus kısa boylu, zayıf, ince bir zekası ve güçlü bir imgeleme olan, çabuk heyecanlanan biri olarak tanımlanmıştı. Soğuk havalarda acıdan kıvranıyor, hep akciğerlerindeki ağrıdan yakınıyordu. 391'de Hippopiskoposu onun papazlığını onayladı. Böylece psikoposluk bölgesinin çalışmalarına yardım edebilecekti. 4 yıl sonra cemaat Augustinus'un karşı çıkmasına rağmen onun ölümüne dek 34 yıl sürecek bir hizmeti psikopozluğa seçti. Bir tanrı bilimci olarak Augustinus bütün gücünü ve belagatını Donatusçuluk, Pelagiusçuluk gibi öğretilerle mücadele etmeye adadı. Bir filozof olarak da her gün bir düşünce dizgesi içinde kalarak çeşitli konular üzerine putperestliğin reddi, tarih, vaazlar, katekhetçi açıklamalar, mektuplar yazdı. Bu yazılar Katolik Tanrı bilimini şimdi de etkiler. Bilginin ilkin duyusal verilerden başlayıp nedenlerine, ilk nedene doğru giden tümevarımsal bir süreç yoluyla, ikinci olarak da insanın içsel süreçlerinin araştırılması ve çözümlenmesiyle ortaya çıkarıldığını savundu. Eksikliğin de kötülüğün ortaya çıktığı yokluğu, kötüyü yaratan doğru bilgi ancak ruh kutsal bir ışıkla aydınlatıldığında olanaklıdır. Platonius, Tanrı'nın düşüncenin ulaşamayacağı kadar aşkın olduğunu savunmuşken, Augustinus, insan aklının sınırlamaları olmasına karşın Tanrı'yı anlamasa da en azından onu düşünmeye yetkin olduğunu savladı. İlk insan doğru ve yanlış arasında seçim yapabilme özgür istenciyle yaratıldı. Ancak kötüyü seçmesinin sonucu günah doğasının ayrılmaz bir niteliği olana dek nesiller boyunca sürdü. Yalnızca ilahi bir lütufla doğruyu tanımasına izin verilebilirdi.